yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten iyi haftalar diliyoruz hepinize sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir hafta, yeni bir umut demek. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun diyoruz. Hayatın Sesleri ekibi olarak Başkent'ten siz sevgili dinleyenlerimize. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Seslerini siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında sevgili Ali Serin var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Seslerine. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz olduğunu hatırlatalım. Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da iletişime geçebileceğinizi biliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin bu haftanın ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Kemirir durur çok zaman, olur olmaz bir yerde, olur olmaz sorular. Açılır zaman zaman bir kapı, olur olmaz bir yerden, olur olmaz bir yere. Bir sinemanın önündeyim, siyah beyaz bir film varmış. Annem babam beni çok severmiş. Ankara'dan abim gelmiş, evde bir bayram havası. Annem babam beni çok severmiş. Karşımda olur olmaz geceler. Karışır mesafeler o anda. Olur olmaz uzaklar, olur olmaz kısalık. Kadıköy'den İstanbul'a ilk avare akşamlar. Annem babam beni çok severmiş. Ergenlikle ilk aşkı müjdelermiş. Annem babam beni çok severmiş. Bir sinemanın önündeyim, siyah beyaz bir film varmış. Annem babam beni çok severmiş. Ankara'dan abim gelmiş, evde bir bayram havası. Annem babam beni çok severmiş. Annem babam beni çok severmiş. Annem babam beni çok severmiş. Of anne, anne.
Dünya bir hazine. Hayatın Seslerinde Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz'la birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Evet, yarın 21 Mart baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı UNESCO tarafından da somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Şimdi birazcık bundan söz edelim istiyoruz. Şimdi ne zaman ulusal miras olarak kutlanıyordu? Ne zamandan beri UNESCO'nun kültürel miras listesine alındı?
Evet, öncelikle bütün dünyanın Nevruz'unu kutluyorum. Bunu neden söylüyorum? 2010 yılında Birleşmiş Milletler ve UNESCO 21 Mart'ı Dünya Nevruz Günü ilan edildi. Uluslararası bir gün ve bütün insanlığın ortak mirası ve ortak kültürü haline geldi. Ondan öncesinde kuşkusuz sizin de söylediğiniz gibi ulusal düzeyde, yerel düzeyde Nevruz pek çok ülkede, pek çok bölgede kutlanan bir başlangıç, bahar, doğuş, ne anlam vereceksiniz, evet, bir bayramdı. Şimdi Nevruz'u UNESCO'nun önemsemesi 2003 yılında kabul edilen somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesiyle ilişkili. Ondan öncesinde de insanlığın sözlü ve somut olmayan başyapıtları diye bir program vardı. O program kapsamında da Nevruz'u önemsediler. Ve ilk defa 2009 yılında bizim UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve uzmanlar olarak etkin olduğumuz bir dönemdi. O dönemde İran, Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan, Kırgızistan 7 ülke bir araya gelerek Nevruz'u insanlığın somut olmayan mirası temsili listesi diye UNESCO'nun listesi var. Oraya önerdik. UNESCO araştırdı, soruşturdu, inceledi ve sonunda 2009 yılında Nevruz'u bu 7 ülkenin mirası olarak kabul etti.
Evet.
Daha sonra Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan ve Irak biz de bu dosyanın içerisine dahil olmak istiyoruz dedi. Onlarla da çalışmalar yürüdü. En son Addis Ababa'da, Etiyopya'nın başkentinde 2016 yılında yapılan toplantıda bu yeni dosya tekrar görüşüldü ve inceledi UNESCO, değerlendirme yaptı ve oy birliğiyle ve herkesin uzlaşmasıyla Nevruz 12 ülkenin mirası olarak tekrar insanlığın somut olmayan mirası temsil listesine kaydedildi. Dolayısıyla şimdi haritaya baktığımız zaman Kuzey Yarımküre'de Hindistan'dan başlayarak bizim Edirne'ye kadar bir bölge Nevruz haritası oldu. Hı hı. Tabii temenni ederiz ve arzu ederiz ki Çin biliyorsunuz büyük bir devlet ve o devletin vatandaşları arasında Nevruz kutlayanlar var. Çin'in de buna dahil olmasını. Peşinden geçen sene bizde Nevruz var, Kazak halkımız var, Nevruz kutluyorlar. Biz de bu dosyaya girmek istiyoruz diyen Moğolistan'ı hesaba kattığımızda. Bugün hazırlıkları var. Yarın Makedonya'da Tetova, Kalkandelen tekkesinde Bektaşi kültürünü yaşatanlar Nevruz kutlayacaklar.
Evet.
Balkanlardaki Türk toplulukları Nevruz'u kutluyorlar. Haritayı genişlettiğimizde Rusya Federasyonu bu sözleşmeye dahil olursa 2000 sözleşmesine Tatarlardan Başkurtlara, Hakaslardan Beltirlere, Kumuklardan Çuvaşlara kadar çok geniş bir Türkçe konuşan halklar, Türk halkları var. Onlar da Nevruz kutluyorlar.
Şimdi bu evet, kutlamalar çerçevesinde o kadar çok ülke saydınız ki şimdi tabii geceyle gündüzün eşitlendiği, baharın başlangıcı dediğimiz kutlamalar kültürel değerlere göre çok değişiklik gösteriyor. Peki neye göre nasıl
şimdi,
kutlanacak?
Evet, öncelikle tabii bugün itibariyle Azerbaycan'da bizim Kafkaslar'da Nevruz başladı. Onlar 20'sinde başlıyorlar, evet, Nevruz kutlamaya. Kazaklar da 22'sinde kutluyorlar mesela. Evet. Yani 22'sinde güçleniyor. Bizde de Anadolu'da da hatırlar mısınız bilmiyorum. Halk takviminde Mart 9'u diye bir terim vardır. Mart 9'u ardından takvim olarak 13 eklemeniz lazım. Çünkü eski takvime göre, evet, 13 günlük eksiklik var. Onu eklediğinizde 22 Mart'a gelir. Dolayısıyla 22 Mart da aynı zamanda bizde de kutlanıyor. Şimdi her şeyden önce 21 Mart'ı merkeze aldığımızda bir doğa olayıyla baş başayız. Hiç kimse, hiçbir kültür bu doğa olayının dışında kalamaz. Nedir, hı hı, o doğa olayı? Gece ile gündüz eşitleniyor 21 Mart'ta. 22 Mart'ta da gündüz uzamaya başlıyor. Evet. Uzaya uzaya devam ediyor ve yaz geliyor. Dolayısıyla Kuzey Yarımkürelilerin bayramı bu bir defa.
Evet.
Çünkü Güney Yarımküredekiler için artık kışın başlangıcı, hı, bizim için yazın başlangıcı. Evet. Dolayısıyla bir Kuzey Yarımküre bayramı. Bu yarım kürede yer alanların hepsinin bu ritüeli, yani buna ritüel diyoruz. Yeni günün gelişi, mevsimlerin ısınması, mesela Hızır diyoruz. Hızır kendi başına yeşil demektir. De, hı hı. Yani baharın gelişinin sembolüdür aynı zamanda. Bizim hepimiz bununla karşılaşıyoruz. Ancak baharın gelişini kutlarken yüzyıllar geçiyor, kültürler değişiyor, diller değişiyor, inançlar değişiyor. Değişen inançlara, kültürlere göre her kültür kendine göre bir gerekçe buluyor. Neden Nevruz kutladığına dair. Bu gerekçeyi de kültürün içinden. Mesela bir Alevi topluluğuna sorduğunuz zaman Hızır Cem'i yapıyorlar, Nevruz kutluyorlar. Neden kutluyorsunuz diye sorduğumuzda bugün Hazreti Ali Efendimiz doğdu diyorlar. Ya da bir başka versiyonunda Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali bugün evlendi, onun için kutluyoruz diyorlar. Mesela Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakkimesine bakıyorsunuz. Türklerin Ergenekon'dan çıkışıdır Nevruz diye anlatıyor tarih kayıtlarında, hı hı, çok geriye doğru gittiğinizde. İran'a soruyorsunuz niye kutluyorsunuz diye. Cemşit Mazenderan ormanlarında ateşi buldu bugün diyorlar. Onun için kutluyoruz diyorlar. Kime sorsanız, yani hangi kültüre sorsanız kendilerine göre bir izahat buluyorlar. Ama hepsi 21 Mart'ı kutluyorlar. Ritüel esas, mitoloji kültüre göre.
Evet,
değişiyor. Dolayısıyla çok geniş bir coğrafya bugünü, evet, kutluyor.
Dolayısıyla Nevruz'un miras listesine kaydedilmesi dünya aslında basınına katkı sağlıyor. Dünya barışına katkı sağlıyor bu anlamda. Çünkü ilişkiler ve barışı güçlendirmesi adına çok önemli gerçekten, değil mi?
Kültürler arası diyaloğu güçlendiriyor. Şu anda 12 ülke geçen sene bir araya geldi. Günlerce, haftalarca süren, hı-hı, toplantılar yaptı ve bir uzlaşma sağlayarak 12 ülkenin ortak mirasıdır diye sundu. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi diğer 8-10 ülke de dahil olduğunda, daha söylemedim. Şimdi hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun gelişmiş ülkelere doğru bir göç oldu bu, evet, dünyadan. İranlı olabilir, Pakistanlı olabilir, Hindistanlı olabilir, Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycanlı olabilir, Türkiye'den olabilir. Batı ülkelerine, Amerika'ya, Güney Amerika'ya, her yere göçler oldu. Diasporalar oluştu. O diasporalardakilerin vatandaş hakları kazandılar. Vatandaş olarak onlar o ülkede Nevruz kutluyorlarsa o ülkenin koruma mesuliyeti doğdu bu Nevruz'u. Dolayısıyla o vatandaş oldukları ülkenin, hı-hı, sistemine dahil olup onlar oralarda da kutladıkları zaman, kısacası yani Nevruz bir Kuzey Yarımküre bayramı olarak başladı ama o bayramı o ülkelere taşıyanların hakları olarak bütün dünya Nevruz kutlayabilir esasında ve insanlığı bir araya getirir. Asla bir kavganın aracı, enstrümanı olamaz. Çünkü Nevruz eşitliğin günüdür, Nevruz coşmanın günüdür, Nevruz doğuşun günüdür, Nevruz çiçeklenmenin günüdür, Nevruz çoğalmanın günüdür. Yani savaş ve kavga azalmanın, azaltmanın, yok etmenin günüdür. Dolayısıyla Nevruz'la kavga hiç barışmaz. Yani hiçbir, evet, araya gelemez. Dolayısıyla, evet, hele bir de yani diaspora olarak gittikleri Brezilya'da, Arjantin'de, Peru'da, efendim Almanya'da, Meksika'da yahut Amerika'da neredeyse, hı hı, o ülkelerinde vatandaşı olan insanların kültürü olarak bunlar korunduğu ve ulusal envanterlere alındığı, UNESCO'ya başvurulduğu zaman 195 ülkenin ortak bayramı haline de gelebilir. Çünkü Birleşmiş Milletler'de 21 Mart'ı zaten dünyanın ortak Nevruz günü olarak kabul etti. Evet. Dolayısıyla bütün bunlar Nevruz'u merkeze aldığımız zaman insanlık için çok büyük üreme, çoğalma, yeşerme, barışa ulaşma, diyalog kurma bakımından inanılmaz bir enstrümandır. Ve bu enstrümanı bizim ve dünyanın çok iyi anlaması ve kullanması ve kutlaması gerekir.
Gerekir. Peki, evet, bu anlamda kültürü koruma amaçlı ne tür çalışmalar yapılıyor özellikle ülkemizde?
Şimdi esas itibariyle ülkemizde yani zaman zaman çok tartışmalar yapılır. Yani iç siyasetimiz, evet, dolayısıyla Nevruz vardır, yoktur, şunundur, hı-hı, bunundur filan, evet, diye. Bunlara hiç girmeden söyleyelim. Ülkemizin pek çok bölgesinde Nevruz yerel halk tarafından kutlanıyor. Bu kutlamaları korumak, desteklemek ve gelecek kuşaklara aktarmalarını sağlamak lazım. Bizim için UNESCO açısından şu soruyu biz temel olarak soruyoruz. Birisine sorduğumuzda, siz Nevruz'u biliyor musunuz dediğimizde, evet biliyoruz diyor. Nasıl biliyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nerede kutluyorsunuz, nasıl kutluyorsunuz sorusunu soruyoruz. Aynı soruyu o kişinin babasına da soruyoruz. Ya da annesine neyse. Evet. Ondan da aynı cevapları aldıktan sonra onların dedesine de sorduğumuzda, yani üç kuşak bu kültürü tanıyor, geleneklerinde var ve sürdürüyorlarsa ve sürdürme iradesine sahiplerse biz onun korunması için devlet olarak, mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın için sorumlu bakanlıktır. Hı hı. Devlet olarak, kaynak aktararak, destek olarak, teşvik ederek. Mesela biz şunu çok arzu ediyoruz. Yılda bir defa 21 Mart geldiğinde akademisyenleri televizyonlara, radyolara çağırıp Nevruz'u bize anlatır mısınız değil. Nevruz hayatımızın içerisinde, dizilerimizde, filmlerimizde, tiyatrolarımızda, balelerimizde, romanımızda, sanat yapma yönelik bütün hayatımızda her zaman olursa, bunlar işlenirse, mesela hani örnek vereceğim, Nevruz'un bir benzeri Sevgililer Günü'dür. Saint Valentin gününün nasıl hayatımızda kredi kartlarını kullandığımız, hediyeleştiğimiz, hı hı, mutluluğumuzun bir parçası oluyorsa, Nevruz da, ve mesela istatistiksel olarak bakıyoruz Türkiye'de, Nevruz'u hiç kimse öyle kredi kartı harcayarak kutlamıyor.
Evet.
Dolayısıyla kredi kartından para harcayarak kutlayan kim? Azerbaycan'a bakıyorsun öyle, İran'a bakıyorsun öyle, Kazak, Kırgız, Türkmen ve Özbekler bunu yapıyor. Bizim kültürümüzde ise bakıyorsunuz, mesela Bolu'nun Seben ilçesinde kutluyorlar. Mesela şeyde kutluyorlar.
Evet. Evet.
Mesela şeyde kutluyorlar.
Bolu'nun
Seben ilçesinde dedi. Veya Anadolu'nun bir başka yerinde kutluyorlar.
Evet.
Bu şekilde bu tarz yerlerde bayramın kutlandığını görüyoruz. Oralardaki yerelliğin bizim medyamıza, bizim kültür endüstrimize, hı hı, bizim sinema sektörümüze, bizim sanat yapma alanlarımıza yansıması durumunda o kalıcı hale gelecek ve, hı hı, korunacak. Yoksa yani geçmişte halk biliyor, Osmanlı'da vardı, Selçuklu'da vardı, günümüzde vardı. Ama bu var olanı bizim bütün kültürümüzü şeye aktaramadığımız gibi, kültür endüstrisinin parçası yapamadığımız gibi bunu da yapamıyoruz. Hı hı. Yapamadığımız zaman da marjinal grupların terörize etmeye yönelik amaçlarına da alet olabiliyor. Bundan da korunmak. Yani üzüntü verici bir şey. Bir yanda Çin'den, Çin denizinden Akdeniz'e kadar uzanan bir geniş coğrafyanın Nevruz kutladığını söylüyoruz. Sonra da dönüp dolaşıyoruz. Küçücük bir Anadolu'muzun bölgesinde çatışma mevzu haline getiriyoruz Nevruz'u.
Evet.
Bunu aşmamız lazım.
Kesinlikle. Evet. Peki sözleşmenin amacı doğrultusunda bu tür çalışmalar var mı?
Elbette. Yani zaten ulusal envanterimize Nevruz alınmış durumda. Hı hı. Ulusal envanterine aldığı ise bir devlet, bir mirası, onu koruma yükümlülüğünü de yerine getiriyor demektir. Yani, hı hı, koruma mecburiyeti doğuyor bu sözleşmeden dolayı.
Evet. Peki Türkiye'den pek çok gelenek var bu listede yer alan, ama Nevruz'un yeri ve anlamı barış, kardeşlik açısından çok daha önem arz ediyor herhalde.
Şimdi şöyle, yani her şeyden önce Nevruz pek çok boyutta bizim yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kökenlerimizle ilgili, Atatürk zamanında başlamış, Ergenekon'la güçlendirilmiş, işte Bozkurt mitolojileriyle desteklenmiş bir kuruluş efsanemiz var. Türklerin kökenini açıklayan bir efsane.
Evet.
O açıdan bizim için çok önemli. Hı hı. İkincisi, dini gruplarımızın Hazreti Yunus'la, Hazreti Musa'yla, Hazreti Ali'yle, Peygamberimizle ilişkilendirerek pek çok efsanesi, pek çok hikayesi var. Nevruz aynı zamanda bizim Hızır'ın gelip bize mutluluğu, saadeti bahşettiği bir gündür. Sadece Hıdır Ellez değil, aynı zamanda, hı hı, Nevruz. Hı hı. Bu bakımdan da terminolojimizde çok güçlü bir yeri vardır. Öbür taraftan da Nevruz Osmanlı hayatında, sanatında, edebiyatında da çok önemli bir yere sahip olmuştur. Osmanlı sultanlarına şairler Nevruzi adı altında şiirler yazmışlardır, hediyeleşmişlerdir. Yani Nevruz onların kültüründe de var. Yani atalarımızın bugüne kadar getirdiği bir kültür. Bunun yanında bizim kardeşlerimiz dediğimiz Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın, Türkmenistan'ın, Rusya Federasyonu içerisindeki Tataristan, Başkürdistan ve diğer Türk muhtar cumhuriyetlerinin tamamında bilinen bir gün. Bunları da geçiyorum. İran'ın, Pakistan'ın, Afganistan'ın, Tacikistan'ın, Hindistan'ın, Çin'in, Moğolistan'ın, Makedonya'nın ve diğer ülkelerin bildiği ve kutladığı bir gün. Bu kadar çok dünyada ülkenin ve insanın, ortalama 3,5-4 milyar insan o diyor.
Evet.
İnsanın kutladığı bir bayramdan mutluluk çıkar, üretim çıkar, kültür endüstrisine destek çıkar, barış çıkar, diyalog çıkar, birbirine destek çıkar, anlama çıkar, sempati çıkar. Nihayet Nevruz'u biz bayram olarak kutluyoruz. Bayram her zaman için birleştirici ve bir araya getiricidir. Biz bunlardan daha fazla yararlanmayı, daha fazla geliştirmeyi, paylaşmayı, paylaştırmayı öğrenmemiz lazım. Bu yönü çok güçlü Nevruz'un ve buradan hareket edebiliriz.
Evet, bu güçlü yönü çerçevesinde o zaman biz de 21 Mart tüm Türk dünyasının bayramını, Nevruz Bayramı'nı kutlayalım. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin, mutluluğun, barışın hakim olduğu bir dünyanın sürmesini dileyelim. Ve size çok teşekkür edelim Sayın Öcal Oğuz Hocam. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel ifade ettiniz, özetlediniz. Sağ olun.
Siz de sağ olun. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz'la birlikteydik. Hocamıza teşekkür ederken hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
Ufukta göründü kar, bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle aşkın var, yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle
Tamurcuklar.
15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Aslı Ulusoy Pannoti var. Başkent'ten selamlar, sevgiler.
Aynı şekilde selamlar, sevgiler gitsin Paris'ten Ankara'ya.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili Aslı Ulusoy Pannoti, ilginç bir tezden söz etmek istiyoruz dinleyicilerimize. Strasbourg'da oryantal dans üzerine eğitim veren ve bu dansın Fransa'ya göçle bağlantısını, yarattığı kültürler arası iletişimi, siyasetçilerin oryantal dansı nasıl bir söylem içinde kullandıklarını irdeleyen bir yüksek lisans tezi hazırlayan Mağrip kökenli Soraya Bakuş'la bir söyleşi gerçekleştirdiniz. Şimdi yaptığı tez gerçekten çok ilginç. Neler konuştunuz, neler gözlemlediniz, bizlerle neler paylaşacaksınız?
Şöyle ki, Soraya Bakuş Tunus asıllı bir ailenin çocuğu. Fransa'da doğmuş, büyümüş. Dediğiniz gibi Strasbourg Üniversitesi Sosyoloji bölümünde oryantal dans üzerine yüksek lisans tezi hazırlıyor. Ancak aynı zamanda sadece işin araştırması tarafında durmuyor. Aynı zamanda icracısı, dansöz ve öğretmen, koreograf. Ciddi bir grubu var. 60'ı aşkın öğrencisi var bugün. Ve yapmış olduğu tezin bir ilginçliği de, bu arada onu da söyleyelim, çünkü işin hem uygulamasında hem de araştırmasında olduğu için bir hayli hakim artık konuya. Diyor ki, Fransa'da bu konu üzerinde araştırmalar çok yeni. Etnoloji ve felsefe alanında tezler var. Birer tez yazıldı bugüne kadar ama sosyoloji alanında ilk kez ben gerçekleştiriyorum diyor. Bu arada artık bu konuda bayağı hani fikri alınan bir şahıs haline gelmeye başladı Fransa'da. Mediapart başta olmak üzere birbirinden prestijli yayın organlarında oryantal dans ve bunun getirmiş olduğu bir takım siyasi mesajlar, toplumsal mesajlar üzerine yazılar kaleme, makaleler kaleme alıyor. Bir kere bu ortama girişi ergenlik yaşlarında keşfettiği doğu müziklerini duyduğu aşkla olmuş. 9 yıl önce Mısır, Tunus, Körfez ülkelerinin önemli hocalarından dersler almış. 4 yıldır da ders veriyor. Bugün Arap Doğu Sanatları Araştırma ve Sanat Merkezi, ki kendisi kurmuş, oranın başkanlığını yapıyor. Bu merkez sayesinde bu konuda, oryantal dans konusunda yapılan tüm üniversite araştırmalarını dünyadaki bir araya getirmek istiyor. Ayrıca kendisinin yine kurmuş olduğu bir kumpanya var. Adını Yunanlı kadın filozof ve matematikçi İpatia'dan alan ve yine bu merkez çatısı altında İpatia ile çeşitli gösteriler düzenliyorlar. Bazen kendi kendine yapıyor bu gösterileri, bazen de grubuyla yapıyor. Şimdi çok takıldığı ve altını çizdiği konuların başında oryantal dansın konservatuvarda, bugün Fransa'da diploma veren bir bölümünün olmayışı. Çünkü dünya müzikleri, dünya dansları deyince salsa, tango, flamenco akla geliyor. Ama oryantal dans bunun dışında tutuluyor ve bunun nedenini anlayamıyorum diyor. Yine söylediği şeylerden bir tanesi, üniversite ortamında ciddi bir araştırma konusu olarak kabul ettirmesi bir hayli zor olmuş. Bazı üniversite hocaları, özellikle erkek hocalar tarafından negatif bir söylemle karşı karşıya kaldığını üzülerek anlattı. Ama bugün çok ciddi bir üniversite jürisine, sosyoloji bölümünde bu konuyu bir araştırma konusu olarak, sosyolojik bir araştırma konusu olarak kabul ettirmiş olmaktan çok gururlu ve haklı bir gurur zannediyorum. Bir evet. De şunun çok altını çiziyor. Bu alanda Anglo-Sakson ülkelerde, İngilizce konuşulan ülkelerde ciddi araştırmalar var. Onlar bizden daha öndeler diyor. Ve daha eski bu araştırmalar diyor. 2000'li yılların başından itibaren bu konuda ciddi üniversite araştırmaları yapılmaya başlandı diyor. Şimdi onun mücadelesini ettiği, çok önem verdiği bir başka şey de Fransız aşırı sağının Fransa'da göçmen karşıtı söylem, ki bu göçmen karşıtı söylem özellikle Mağrip kökenliler ve Afrika kökenliler için diye altını çiziyor. Onların danslarını, Afrika danslarını, oryantal dansı bir parça alet etmeye başladığını ve negatif bir söylemle yaklaştığını vurguluyor. O nedenle kurmuş olduğu merkez, araştırma ve sanat merkezinde, onun çatısı altında hazırlamış olduğu videolarla bu dansın, oryantal dansın çıkış noktası ülkelerin tanıtımını, onların kültürlerinin olumlu bir şekilde anlatılmasını çok önemsiyor. Videolar hazırlıyor, toplantılar yapıyor ve ısrarla şunu vurguluyor. Benim derslerime gelenler Mağrip kökenli Fransızlar değiller. Onlar çok ilgili davranmıyorlar. Bana gelenler Avrupa kökenli Fransızlar ve bunu çok çeşitli nedenlerle yapabiliyorlar. Bazısı kendi vücuduyla barışmak için geliyor. Bazısı değişiklik aradığı için geliyor ama çoğunluk Avrupa kökenli Fransızlar diyor. O nedenle bu negatif imajı, negatif görüntüyü rahatlıkla silebiliriz biraz üzerinde çalışırsak diyor. Yine çeşitli klişeler var oryantal dans deyince. İnsanların kafasına gelen çeşitli ön yargılar var. O ön yargıların başında ona göre incecik ve çok güzel vücutlu olma şartı oryantal dans yapmak için. O hayır diyor ısrarla. Zaten videolarına bakarsanız ki bu arada sıradışı parisrehberi.com'dan arkadaşlar görebilirler bugün itibariyle. Videolarına bakarsanız kendisi balık etli bir hanım ve böyle bir şart kesinlikle koymuyor grubuna. İşte ince olmalısınız, biçimli olmalısınız gibi bunun çok altını çiziyor. Yine söylediği şeylerden bir tanesi her öğretim yılında, çünkü her yıl Eylül-Ekim gibi başlıyorlar derslere. Her öğretim yılında yapmış olduğu halkla ilişkiler çalışmalarında, yaptığı toplantılarda ısrarla vermiş olduğu derslerin kadınlar kadar erkeklere de yönelik olduğunu, erkeklerin dünyanın her yerinde dans ettiklerini, ki bundan çok güzel örneklerle söz etmiş bana, metinde okuyabilirler sıradışıparisrehberi.com'da. Tunus'ta erkeklerin gerek sünnet düğünleri, gerek evlenmeler, nikahlar, düğünler için ne kadar dans ettiklerini, kimi savaşçı figürler taşıyan sert erkeksi danslar olmakla birlikte bellerini çok güzel kıvırdıklarını altını çizerek anlatmış. Tamamen toplumsal baskılar nedeniyle erkekler kendilerini bu dansa istedikleri halde veremiyorlar diyor. 3 tane erkek öğrencisi var ve erkeklerin de bu işlere girmesiyle ortaya çıkacak kreasyonların çok daha zengin olacağının altını çiziyor. Bu arada ben onun öğrencilerinden biriyle konuştum. Türk asıllı bir hanım, Zeynep Diker, çok prestijli Fransız-Alman kanalında, televizyon kanalında çevirmenlik yapar kendisi. Aynı zamanda İngilizce yazılmış olan pembe dizileri Fransızca'ya kazandırır. İngilizce-Fransızca çevirmen. Ve onunla konuştuğumda şunu çok fark ettim. Özellikle Soraya Bakuş'a sormuş olduğum bir soruyu ona da yönelttim. Dedim ki kimler geliyor, siz kimlerleseniz derslerde? Dedi ki genellikle Fransızlarlayız, yabancı kökenli olmayan Fransızlarlayız. Mağripli arkadaşlarımız az. Bana gerçekten çok ilginç geldi çünkü bu. Evet. İkinci olaraksa kendisi Türkiye'de doğmuş ama İstanbul'da büyümemiş. İstanbul'da doğmuş ve daha sonra anne baba buraya taşınmış. Strasbourg'da yaşıyor. Diyor ki Türkiye'de öğrenmedim ben bu dansı. Filmlerden öğrendim. Filmlerde, Türk filmlerinde çok görüyordum. Aşinaydım bu kültüre. 5 yıldır dansın içindeyim. Bu dansın içindeyim. Ve son 2 yıldır da Soraya Hanım'la ders alıyorum. Soraya'nın ciddiyeti benim için çok önemliydi diyor. Gerçekten de Soraya Hanım'la yaptığım söyleşide çok tadına vararak yaptığım bir söyleşiydi bu arada, onu söyleyeyim. Çok okuyan bir kız, ciddi bir araştırmacı. Sonuçta ortaya çok prestijli, çok güzel kitaplaştırılacağına inandığım bir test çıkacaktır diye düşünüyorum.
Evet, anlattıklarınıza bakılırsa bu sosyolojik araştırmanın devamı da gelecek gibi görünüyor. Sevgili Aslı Ulusoy Panmuti, çok teşekkür ediyoruz.
Muhakkak özellikle oluşturmuş olduğu Arap Doğu Sanatları Araştırma ve Sanat Merkezi çatısı altında bu kızcağız durmaz gibi geliyor bana. Daha çok yazar.
Evet, daha çok yazar ve biz de Hayatın Sesleri'nde konuşmaya devam ederiz sizinle. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun
ben
sevgili.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili Aslı Ulusoy Panmuti.
Şeker ezdim sana, bal süzdüm, bal süzdüm. Yüreğimden mısra çektim, şiir düzdüm, şiir düzdüm. Bir fısıltıya hapsettim içimin tüm çığlıklarını. Gel dedim,
Şeker içtim sana, bal süzdüm, bal süzdüm. Yüreğimden mısra çektim, şiir düzdüm, şiir düzdüm. Bir fısıltıya hapsettim içimin tüm çığlıklarını. Gel dedim. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Sen duymadın. Vazoya çiçek koydum, mum yaktım, mum yaktım. Işıkları söndürüp resmine baktım, resmine baktım. Gözlerine esir ettim tatadan tırnağımı. Al dedim. Vazoya çiçek koydum, mum yaktım, mum yaktım. Işıkları söndürüp resmine baktım, resmine baktım. Gözlerine esir ettim tatadan tırnağımı. Al dedim. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Sen duymadın. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu. Sen duymadın.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Saatin çığlık çığlığa seslenişini uzaktan uzağa duydu önce. O sırada bütün dallarında her biri birbirinden farklı türde ama hepsi aynı anda ölmekte olan binlerce kuşun bulunduğu büyük bir ağaca ulaşmaya çalıştığını görüyordu rüyasında. Yeşil saplarının ve yapraklarının üzerinde sarısından mavisine, kırmızısından moruna, gökkuşağının bütün renklerinde milyonlarca çiçeğin açtığı devasa boyutlarda bir tarlanın ortasındaydı. Gökyüzü mavi bir atlas gibi uzanıyordu üzerinde. Fakat kar yağıyordu aynı zamanda. Her kar tanesi parlak ve bembeyaz bir kuş tüyü gibi süzüle süzüle tarlaya doğru iniyor. Yeryüzüyle temas ettiği anda ya bir fulyaya, ya bir papatyaya, ya bir gelinciye, ya da bildiği bilmediği başka çiçeklere dönüşüyordu. Bir yandan durup bu görkemli dönüşümü izlemek istiyor, bir yandan da hiç aralık vermeden ağaca ulaşması gerektiğini kendine tekrarlıyor ve yürümeye çalışıyordu. Attığı her adımda tarlayı sık aralıklarla dolduran çiçeklerden biri sanki "Ne olur gitme" diye yalvarırcasına sarılıyordu bacağına. Bunun her tekrarlanışında hareketini yarıda kesiyor ve bekliyordu. İncitmek istemiyordu çiçekleri. Kendisi de bu tarladan çıkmak istemiyordu zaten. Bu yüzden uzatabildiğince uzatmaya çalışıyordu her adımındaki duraklama süresini. Ama oyalanmaya çalıştıkça daha yüksek sesle bağırıyordu kuşlar sanki. bir telaş vardı hallerinde. Tatlı bir telaştı bu. Sanki onlara doğru yönelen adımlarını geciktirdiği her an, sevindirici bir olayı, güzel bir haberi ya da mutluluk kaynağı olabilecek bir gelişmeyi erteliyormuş da bunun telaşını yaşıyorlarmış gibi bir halleri vardı. Tuhaf bir ayrıntı çekti dikkatini. Ağacın dallarındaki kuşlar birbirinden farklı türlerdeydi ama hepsinin sesi aynıydı. Oysa güvercinlerin, kargaların, kırlangıçların ve diğerlerinin başka başka seslerle ötmesi, bülbülün kendine özgü ve kimine göre şen şakrak, kimine göre feryat figan şakıması gerekmez miydi? Öyle olması gerekirdi ama öyle değildi işte. Aynı tonda ve aynı teranede binlerce kuş sesi bir araya geliyor ve tek ama son derece gür bir ses oluyordu sonuçta. Üstelik o ses sahip olduğu bütün güçle kendisini çağırıyordu. Derken gitmekle kalmak arasındaki tereddütü bir kez daha gitmek yönünde giderip bir adım daha attı sonunda. Ancak öyle bir adımdı ki bu, çiçek tarlasının ortasından ağacın bulunduğu kıyısına taşıdı kendisini bir anda. Gördüğü, duyduğu, hissettiği her ayrıntıyı ya başkalaştıran ya da güçlendiren bir adım olmuştu bu. Daha bir an öncesinde renk renk olan çiçekler, grinin siyahla beyaz arasındaki geçişlerini yansıtan bir fotoğraf karesinin görünümüne büründü ansızın. Kuşların bir ağızdan çıkıyormuşçasına duyulan çağrısı bir an öncesinden kat kat fazlaydı şimdi. Yaşamakta olduğu şaşkınlıksa bulunduğu noktaya en yakın daldaki kuşun bir anda ve diğer binlercesinden farklılaşıp annesinin sesine benzeyen sesini duyduğunda zirve noktasına varmıştı artık. Bütün bu olanlara inanamıyordu ve kendisini toparlamak istercesine sımsıkı yumdu gözlerini. Bu sırada hala, "Hadi, bugün büyük gün, yapılacak bir sürü işimiz var. Hazırlanman ve çok güzel olman gerek. Bırak artık tembelliği," diyordu annesinin sesi. Diğer kuşlar bir anda sustu ve o da bir anda açtı gözlerini. Odasındaydı. Annesi başucundaydı. Ve bir gece önce kurduğu saatin alarmını kapatmış, tekrar yerine koyuyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışır gibi yokladı zihnini. Bir rüyadan uyandığını anladı o anda. Rüyasındaki çiçek tarlasının bir türlü kopamadığı uykuyu, ağaçtaki kuşların sesinin de saatin alarmını simgelediğini düşündü. Komik geldi olanlar, güldü. Gülüşünü farklı bir nedene yordu rüyasından habersiz annesi. "Kendi yuvana uçacaksın diye seviniyorsun değil mi minik kuşum?" "Tabii ya, bundan da işte o ağacın dallarından kendisini çağıran kuşların telaşı. Düğün günüydü bugün. Birkaç saat içinde hazırlanacak, sevdiği adamla bir ömür beraberlik için nikah memurunun sorusuna evet diye cevaplayacak. Bu cevabı bütün sevdiklerinin katıldığı bir düğünle kutlayacak ve hayat ağacındaki yeni yuvasına uçacaktı. Son kez uyuduğu yatağından bir çırpıda fırladı. Annesine sarılıp kokusunu içine çeke çeke öptü. Tatlı bir telaşla hazırlanmaya başladı. O sırada cep telefonu güzel bir melodiyle çalmaya başladı. Arayanın kim olduğunu hemen anladı. Çünkü bu melodiyi evlenme teklif ettiği gün numarasına sevgi sıcağı elleriyle o atamıştı.
Sevgime layık. yüzü gözlüm uzan bana, seni ister kaderim. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem. Gel gelinim sevgime gel, bu yüreği başkası çözemez. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem. Gel gelinim sevgime gel, bu yüreği başkası çözemez.
Haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin işte sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize başlayan haftalarının en iyi şekilde devam etmesini diliyoruz. Bugünkü Hayatın Seslerini sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Her zaman olduğu gibi yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ali Serindi. Teşekkür ediyoruz kendisine ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 yıl
olmayı. Ben bu ya. Bir dayanıklı cam.